Ayrım 41, Yüksek Topuklar, Muratan Mungan, sayfa 513. 26. Japon sıra gecesi. Çekimler uzadıkça uzadı. Daha şimdiden bir star olduğuna inanmış olan Tude, hafiften kapris yapma, settekilerin burnundan getirme alıştırmalarına başlamıştı bile. Şımarıklık yapabileceği hiçbir fırsatı kaçırmak istemiyordu. Her bakımdan hızlı gelişme kaydeden bir kız çocuğu olduğu bir kez daha anlaşılıyordu. Bir ara uzaktan kaşı çengelli asistanın yanında giysileri ve takıları 12'lerden daha iddialı olan bir kız belirdi. Saçları mora boyanmış, arasına bir perçem yeşil röfle atılmıştı. Uzaktan beni göstererek aralarında bir şeyler konuştular. Onları fark ettiğimi gördüklerinde gülümseyerek bana yöneldiler. Kızın rap danslarının giydiği türde geniş, bol bir pantolon vardı üstünde ve yürürken paçalarının birbirine sürtünmesinden çıkan ses stüdyo boşluğunda umulmadık ölçüde yankı yapıyordu. Burnunda ve alt dudağında piercingler vardı. Her iki kulağında sonsuz sayıda halka küpe taşıyor ve yaklaştıkça göbeğini açıkta bırakan mendil büyüklüğündeki tişörtü nedeniyle göbek deliğinin üstündeki üçüncü piercing de görülüyordu. Çevresi kopkoyu boyanmış kısık gözlerinin altındaki mor halkalar, geçirdiği uykusuz geceler kadar alkole yetinmediğinin de bir işareti sayılabilirdi. Kıpkırmızı boyanmış dudaklarını araladığında o yaşta bir kız için fazla sararmış dişleri çıkıyordu ortaya. Görünüşündeki tuhaflıklara karşın güzel olduğunu düşündürüyordu insana. Böyle yaparak insanlardan için yumuşak yanı saklar gibiydi. Gözlerinde yaşından çok şey yaşamış insanların yoğunlaşmış bakışı vardı. ''Siz beni hatırlamazsınız belki ama ben sizi çok duydum.'' dedi. ''Nereden olabilir?'' diye düşünürken sevecen görünmeye çalışıyordum. ''Siz benim çocukluğumu bilir misiniz Sulhiye annelerden?'' İnanmıyorum. Bu o olmalı. Saçı eflatun bağlı kız. Aa, Kaye diyorum. Ne tuhaf rastlan. Daha birkaç gün önce geçmiştiniz aklımdan. Haklı olarak şaşırıyor tabii. Durduk yerde aklımdan niye geçti hiç anlamadığı gibi aklımdan geçmesi neden olan üç adım ötedeki Tude'ye gösterip kızın canını sıkmak istemiyorum. Yani geçmiş günleri düşünüyordum da falan diye bir şeyler geveledikten sonra böyle durumlarda hep dendiği gibi annenler ne yapıyorlar Kaye diye soruyorum. Birden kıza annesi gibi Kaye dediğimi fark ediyorum. Madem söyleyemeyecektim ne diye kızın adını Gaye koydun derdik ama anlamını bilmediği yabancı sözcükleri de gönlünce kullanmayı severdi annesi. Kaye koşma kızım düşeceksin bir yerini kamufle edeceksin sözleri bugün gibi kulaklarımdadır. Gördüğüm kadarıyla kendini zaten yeterince kamufle etmiş olan Kaye, annemleri pek görmüyorum diyor. Ben arkadaşlarımla kalıyorum. Annemse hep Sulhiye annelerdi. Pek bir şey değişmediğine bakılırsa belli ki bu kızın anasının kaderi o evde ölmek. Sulhiye Hanım nasıl diye sorarken kadının hala hayatta olmasına şaşırmıyor değilim. Aynı diyor, hep aynı. Hiç değişmedi. Yalnız kızları annelerine yetişti, şimdi yaşıt duruyorlar. Bir kahkaha atıyorum. Birden kanım kaynıyor kıza. Belli zehirli bir zekası ve karanlık bir mizahı var. Zaten mizahı aydınlık olanların zekasının azlığından kuşkulanırım hep. Diğer stüdyoda çekimdelermiş, kamera asistanıymış, sektörde pek rastlanan bir şey değil bu. Nedense tekniği hep erkeklerin ellerine bırakıyorlar diyor. Daha önce bir müzik grubunda elektro gitar çaldım, davulu denedim olmadı. Hafif küçümser bir havada bir eli yanındaki kaşı çengelli kızı göstererek bunlar gibi değilim. Benim gözüm hep erkek işi dedikleri şeylerdi. Annesinin bu asi kızdan ötürü nasıl mutsuz olduğunu, kızılcık sopalı Sulhiye'nin o kurşun geçirmez gözleriyle onun şikayetlerini dinlerken söyleyebileceği yatışçı sözleri tahmin edebiliyorum. Ama kendi kızları hakkında haklı çıkan Sulhiye'nin bu kez yanılacağını sanıyorum. Annenle aran nasıl? Diyorum. İlkim belirsiz bir hareket yapıp sorumu duymamış gibi yapıyor. Sonra başını kaldırıp gözümün içine bakarak ondan nefret ediyorum diyor. Tahmin etmiştim diyorum. Ta o zaman tahmin etmiştim. Kız yüzüme baka kalıyor. Bebekliğini bildiğim kendisi hakkında nasıl bu kadar emin olabilme şaşkın bakışlarla karşılık veriyor. Niye o kadar sevilmiş görünüyor bir anlam verememiştir tabii. Elbette kızın annesinden nefret ediyor olmasına ötürü duyduğum bir sevinç değil bu. Yalnızca bir filmin sonunu bilir gibi tahminimin doğru çıkmış olmasından keyif duymuştum. Ama şimdi bunu ayaküstü nasıl anlatabilirim yıllar öncesinden yalnızca eflatun birkaç saç bağı olarak hatırladığım bir kıza? En iyisi artık hiçbir şey söylemeyip susmak. İşle ilgili bir sıkıntım olursa sizi arayabilir miyim? Diyor. Böyle pot üstüne pot kırdığım durumlarda hep olduğu gibi saçmalamayı sürdürüyorum. Elbette diyorum. Böyle yeteneklere yardım etmek vazifemiz. Şu ayaküstü kısacık konuşmadan bile çıkardığı sonuçta benim hayli tuhaf biri olduğuma çoktan karar vermiş olması gereken bu kız, hangi yeteneğimi gördün ki diye sormayacak kadar akıllı birine benziyor. Pantolon paçalarını çıkardı, aynı hışır hışır sesle uzaklaşıyor yanımdan. Sonunda çekimlere ara veriliyor. Eve gidip biraz soluklanacağız. Ben üstümü değiştireceğim. Sonra Beşiktaş'ta yeni açılan Boğaz'da Nazır Japon restoranındaki o erken akşam yemeğine katılacağız. Oradan tekrar stüdyoya dönüp yarım kalmış çekimi tamamlayacağız. Ve ondan sonra hala hayattaysam hayırlısıyla yarını göreceğim. Kaça kadar sürer bu işler gibi ısrarlı sorularımın Ömer ya da asistanları tarafından her seferince ustaca atlatıldığına bakılırsa bu gece buradayız. Her konuda en doğru, en tarafsız bilgiyi alabileceğimiz Simla ise gene ortalıkta yok. Bu kızı bir an olsun olduğu yerde durdurulabilecek bir şeyin olup olmadığını merak ediyorum. Başımda belirdiği andan başlayarak şiddetlenmeyen ama varlığını hep hissettiren sinsi ağrılarsa değil yogasını yapmak, Tibet'in kendisine gitmekle bile geçeceğe benzemiyor. Aklıma şimdi Reiki ustası olmuş Cijen geliyor. O zamanlar uykusunda bile başının ağrından yakınan Cijen'in artık bir şeyciği kalmamıştır herhalde. En ufak bir yorgunluk belirtisi bile göstermeyen Tude'nin şu zinde ve enerjik haline bakılacak olursa, o daha 3 tur atar da asıl ben ne olacağım onu bilmiyorum. Uzun süredir kaderim hiç bu kadar başkalarına etmemiştim. Bir an önce yarım olmasını dilemekten başka bir şey gelmiyor aklımda. Akşama giyeceği gösterişli kırmızı elbiseyi onlar getireceklermiş. Tuğde elbiseyi çok merak ediyor. Bir de akşama ne sıl saç modeli deneyeceklerini bilemiyor. Bana dönüp hayat ne güzel değil mi Nermin ablacığım diyor. Sadece bakıyorum. Dışarı çıktığımızda kendimi uzun ve dertli bir yolculukta ilk büyük dönemeci almışız gibi hissediyor. Derin bir soluk alıyorum. Hava hafiften kararmaya, soğumaya başlamış. Arabaya binip stüdyodan uzaklaşıyoruz. Tude ben bütün gün yanı başında değilmişim gibi bana sette olan biten her şeyi tek tek anlatmaya kalkışınca kendimi yormamasını, akşamki çekimlerin daha önemli olduğunu söyleyerek sözünü kesiyorum. Ona karşı onun taktiğini kullanmayı öğrendim. Bir şeyi onun iyiliği için söylüyormuşsunuz gibi yaptığınızda bilmediği bir konuysa söz dinliyor. Ama bilmediği konuların her geçen gün biraz daha azaldığına bakılırsa bu yöntemin uzun vadede sonuç verecek olacağını sanmıyorum. Ben de günü kurtarıyorum zaten. Şunu şurasında cezamın dolmasına ne kaldı? İlk ışıklarda duruyoruz. 10-11 yaşlarında esmer tenli, güzel yüzlü bir oğlan çocuğu bitiveriyor ön camda. Kır çiçekleri gibi gülümsüyor. Çekingen bir tavırla ön camı silmeye başlıyor. Gür kirpikli iri gözlerinde tuhaf, uzak bir mahzunluk var. Gururu erken gelişmiş çocuklarda görülen, her an kaçmaya hazır kırıngan, mahcup bakışlar. Birdenbire içim sızlıyor. Onun Sait Faik'in, Orhan Kemal'in yeni düşmüş, kurtarılması gereken çocuklarından biri olduğunu, sokağın yırtıklaştırdığı diğerlerine benzemediğini düşünüyorum. Sızıyla benzer bir şefkatle ona yardım etmek duygusu dolduruyor içimi. Çantamı almak için arka koltuğa döneceğim sırada bir şey söylemek istediğim belirten tutuk bir hareketle ön camı tıklatıyor. Ben camı açıp tam konuşurken birdenbire sağ taraftaki arka kapının açıldığını, başka bir oğlan çocuğun arka koltuğa duran çantamı kapıp hızla aşağı doğru koşarak gözden kaybolduğunu görüyorum. O şaşkınlıkla soluma döndüğümde camı silen çocuğun da yerinde olmadığını, tuzağa düşürüldüğümü anlıyorum. İstanbul'un göbeğinde soyuldum. Kimliğim, kredi kartlarım, telefon, defterim, param ve kartvizit. Onun kartviziti. Yeşil yanıyor. Arkamda korna sesleri. Tude canhıraş biçimde ağlıyor arabanın içinde. Ne yapacağımı, ne yapmam gerektiğini şaşırmış bir halde otomatiğe bağlanmış gibi arabayı sürmeye devam ediyorum. Canımı sıkan şeyin çantamı çaldırmak değil, bir masumiyetin uğrattığı hayal kırıklığı ile o kartvizitin kaybolduğunu anlıyorum. Gözlerim doluyor. Çaresizlikten, hayal kırıklığından, ne yapacağını, kime kızacağını bilememekten, geçmişten. Kapanmış bir yara gibi Yavuz'u hatırlıyorum. Emlakçının kartvizitini bulmuştum salondaki konsolun üstünde, bir anlam verememiştim. Bu ne arıyor burada diye sormuştum Yavuz'a. İlkin yakalanmış gibi bakmış, önemli bir şey değilmiş gibi yapmaya çalışmıştı. Ardından beklenmedik bir durumu konuşmak için uygun bir fırsatmış gibi değerlendirmek istemiş olmalı ki, sana söyleyecektim vaktim olmadı demişti. Bir şeyler daha söylemesi gerekirmiş gibi kıvrandıktan sonra, öyle pek bir acelem yok ama, şimdiden ev bakıyorum, sen de biliyorsun Nermin. olmuyor, yürümüyor diyerek gözlerime anlayış bekleyen bakışlarla bakmıştı. Benden ayrılmak istediğini konsolun üstüne tesadüfen unutulmuş bir emlakçı kartvizit sayesinde öğrenmiştim. Beni acıtan ondan ayrılmaktan çok onun bu sinsiliğiydi. Kapandı sanılan nice yara ilk darbede kendi hatırasını olmasa bile yılları yeniden kanatır. Eve geldiğimizde pek bir şey çıkacağını sanmamakla birlikte karakolu arayıp şikayette bulundum. Tude nasıl soyulduğumuz telefonu sağa sola heyecanlı heyecanlı anlatmak için kıvranıyor ama ben izin vermiyorum. Bütün tadım tuzum kaçmıştı. Gecenin geri kalanı nasıl geçeceğim konusunda en ufak bir bilgim yoktu. Kendimi ölesiye yorgun, bitkin hissediyor. Bütün bunların başıma Tude yüzünden geldiğini düşünüyordum. Duşa girdim. Bugünün bir an önce bitmesinden başka bir şey düşünemez olmuştum. Öte yandan 5 otobüs dolusu Japon'un bizi bir yerlerde beklediğini bilmek bana iyi gelmiyordu. Giyinme odama geçtim. Fazla kararsızlık çekmeden acı yeşili siyah çalan ipek emprime elbisemi giydim. Sırtını fazla açık yırtmacının biraz derin olduğunu söylemeliyim. Mutlaka bir şeyler yapmalıydım. Aklıma gelenler arasında kendime yapabileceğim en iyi şey buydu. Su yeşili buzul pembe dolabımın önünde alıcı gözlerle durdum. Yüksek topuklu ayakkabılarım arasından o güne dek hiç dışarıya giymediğim en sivri topuklu, en arkası açık, en dekolte olanı seçip ayaklarıma geçirdim. Saçlarımı köpürtüp omuzlarıma salmış, makyajımı koyultmuştum. Maskaranın kirpiklerimde bıraktığı topakları parmak uçlarımla alırken bir an salkım küpelerim gözüme fazla iddialı göründüyse de üstünde durmadım. Kendi pek alışık olmadığım bir genişlik gelmişti üzerime. Yerlere kadar dökülen ucu püsküllü yalaz yalaz acı mor ham ipek bir şal atmıştım boynuma. Bütün bunları niye yaptığım konuda hiçbir fikrim yoktu. Olmasını istemiyordum. Tude beni o halde görünce filmin başından beri yıllardır arayıp da kavuşamadığı annesine kavuşmuş gibi sevindi. Onun o coşkun sevinci bana görüşümde bir yanlış olması gerektiğini düşündürdüyse de üzerinde durmadım. Yıllar yılı o kadar vamp kadının adını boşu boşuna aklına tutmuş olmak istemiyordum. Yüksek bir binanın teras katındaydı restoran. Asansör çıkışındaki sağanlık, sağlı sollu mutfağa ve tuvaletlere açılıyor. Halı kaplı birkaç basamaktan sonra geniş bir sekiye çıkıyordunuz. Bütün masalar boğaz manzarasına göre konumlanmıştı. Bizi kapıda karşılayan Iris'in haline bakacak olursanız, tarih bu kadının kimliğinde Pearl Harbor baskınını engelleyecek bir fırsatı kaçırmıştı. Restoran dekorasyonunda Japon kültürüne ait bazı temel figürler tutumlu bir biçimde kullanılmış, birçok benzerinin tersine fazla folklorik görünmesine özen gösterilmişti. Yalnız biz girdiğimizde sahne olarak kullanılan sağdaki geniş yükseltte çocuklardan oluşan bir ekibin çayda çıra oynamasına hiçbir anlam veremedim. Bunun Türk-Japon dostluğunun bir gereği olduğunu düşündüm. Hakları kaynaşan dünya için Türk usulü Japon sıra gecesi olabilirdi bu. Biz ayrılan masada Bora ve annesini gördüğüm yetmiyormuş gibi bir de Kürşad'ı yanında Erhan'la bizi beklerken bulmak tam bir sürpriz olmuştu benim için. Kötü sürpriz. Ömer'in konuklarıymış. Çantası ve kartvizite çalınan Tude olsaydı şimdi masada bizi bekleyen Erhan değil, hoş bir tesadüf eseri Emre olurdu. Meğer Kürşat'ın uzak bir arkadaşı değil miymiş? Kader dramaturjisi dediğim şey böyle bir şey işte. Yani bana hiç çıkmayan talih oyunları. Bütün bu dekoltem, saçım, başım, süsüm, püsüm zaten haftalar peşinde koştu halde yüz vermediğim Erhan için miydi peki? Masaya oturduğumuzda Erhan yüzüme dövülüp yağmurda sokağa atılmış köpekler gibi bakıyordu ki nefret ederim böyle bakışı rutubetli erkeklerden. Erhan'dan hoşlanmadığımı, telefonlarına çıkmadığımı bildiği halde Tude'nin Erhan'la tanışır tanışmaz ona gösterdiği büyük ilgini ve coşkunu, sevgini neredeyse ancak Erhan gibi birine layık olduğum düşüncesi olabilirdi. Uğruna katlandığım onca fedakarlığa karşı onun bana yaptığına bakın. Nankör şey. Ömer elinde gelişkin bir video kamerayla ortalıkta dolaşmaya başlamış, birbirlerinin fotoğraflarını çekmekten bıkıp usanmamış Japonları bir de o görüntülüyor. Tude kan kırmızısı elbisesinin içinde ileride cehennem zebanisi olmak üzere yetiştirilen küçük bir cadı gibi karanlık bir gülüşle gülüyordu. Tude, Bora ve birkaç çocuk Japon çocuklarla birlikte çıkıp beke yaptılar. O sahne yükseltisinin üzerindeki mekanik bir ses aleti ve o aletin başında önemli bir NASA görevlisiymiş gibi ciddiyetli duranmış kişi onlara gerekli bilgileri veriyor. Kulaklarım hiç ihtiyacı olmadığı halde Türk popundan sonra Japon popunu da yakından tanıma fırsatı buluyordu. Her şey defalarca tekrarlanıyordu ve gördüğüm kadarıyla bu durumdan benden başka sıkılan yoktu. Aslında artık olan biten hiçbir şey anlamıyor, hatta artık takip bile edemiyordu. Gürol Bey bir okyanus dolusu balığı çiğ çiğ yiyor, Bora'nın annesi çoktan kaynaştığı Japon ailelerle adres alışverişinde bulunuyor, Kürşat bir gecede kaç Japon kadınla tanışabileceğini sınıyordu. İki çift laf almak için bütün gün peşinde koşturduğum Simla, işleri asistanların üzerine yıkmış, kafilede gördüğüm tek uzun boylu Japonla bara oturmuş, yerinden milim kımıldamadan gülüşüp duruyordu. Onu durduracak şeyin ne olduğunu da öğrenmiş bulunuyordum. Adamın gözlerini Simla'nın şaşı memelerinden almadığına bakılırsa, bizimki gelecek yıl bu sıralar herkese Tokyo'dan kart atabilirdi. Hatta belki tai chi yapan ablasını da yana aldırabilirdi. Yeryüzünün hiçbir kadın bir erkeğin kaderini baştan aşağı değiştiremez ama. Herhangi bir erkek, herhangi bir kadının kaderini baştan aşağı değiştirebilir. Kocaları İslam'ı seçince kendileri hiç de aynı akıl ve iman süreçlerinden geçmedikleri halde bir gecede başlarını örtüp kocalarının yanında saf tutan kadınları düşünün. Masadaki herkes bir yerlere dağılmışken Erkan hala karşımda öyle tuzluk gibi duruyordu. Sushi'den nefret ederim. Benim için sebzeli sushi bulup getirdi. O yağmurda dövülmüş köpek bakışlarının bana işlemediğini görünce taktik değiştirmiş, şimdi şirin görünmek için elinden geleni yapıyordu. Oysa ben elinden gelmeyenleri istiyordum. Reddedilmiş olmak Erhan'ı yıldırmıyordu, ne tuhaf. Erkekler reddedilmeyi dışa vurarak yaşayabilirler. Kadınlarsa reddedilmek konusunda uçurum ağzı bir dengede dururlar. Bu konuda bilinen kompozisyonların dışına çıkmak her kadın için mümkün değildir. Bugün başıma geleceklerin bu kadarla kalmayacağını bilemezdim tabii. Benim için gecenin son sürprizi, kötü bir şaka gibi tuvalete gidip dönerken başıma geldi. Ayakkabımın topuğu, halısı çökünce madeni ızgarasına takılan o lanet olasıca basamaklardan birine sıkıştı. Bu kadarı olamaz diyordum. Hayır, bu kadarı olamaz. En azından kimseyi inandıramam. Ama olmuştu işte. İster inanın, ister inanmayın olmuştu. Yüksek topukların benden intikamı buydu. Sanatın hayatı, hayatın sanatı taklit ettiği bu noktada ayakkabımın topuğu ben onu sıkıştığı yerden kurtarmak için zorlayıp dururken kırılmıştı. Hemen koşup yanıma gelen garsonlardan biri kırılan topuk tekini elime tutuşturdu. Benim bütün hikayemi biliyormuş gibi hafif alaycı bir hava vardı üzerinde ya da bana öyle geldi. Herkesin bu kitabı okuduğunu düşünerek gereksiz bir megalomaniye kapılmak istemem doğrusu. Elimde tuttuğum bu şeyi ne yapacağımı bilemez bir halde başıma gelenleri hala inanamamış bir yüz ifadesiyle oturduğumuz masaya topallaya topallaya geri dönerken bütün havam gitmişti tabii. Bir Eva Gardner iddiasıyla başladığım akşamı bir Bette Midler komedisi olarak bitirmeyi becermiştim. Siyah çalan acı yeşil elbisenin, derin yırtmacın, mor şalın, salkım küpelerin, köpürterek omuzlara dökülmüş saçların sonucunda karşımda günlerdir kendisinden kaçıp durduğum bir erkek oturuyor. Ben de kucağımda kavuşturduğum ellerimde kırılmış bir topuk teki tutuyordum. Fonda da Türk ve Japon Dostluk Marşı çalıyordu. Yardım dileyen gözlerle etrafta Iris'i aranıyordum. Onun hiçbir şey üzülmeye değmez, her şeyin bir çözümü bulunur tavrına şu an şiddetle ihtiyacım vardı. Halledici Iris bakalım bu işte halledebilecek miydi? Asistan kızlar Tude ile ilgilendiklerini benim merak etmemi işaret ediyorlardı uzakta. Yeniden stüdyoya dönülecek, kalan çekimler tamamlanacaktı. Dönüş hazırlıkları başlamıştı. Birden kırılmış topum için aklıma bir fikir geldi. Bu kadar Japon için elbet birinin çantasında bir Japon yapıştırıcısı bulunurdu. O sırada birden ortaya çıkan Iris benim kendisi için yaptıklarım karşısında duyduğu gönül borcuyla olsa gerek bu işle bizzat kendisini görevlendirdi. O ve yardımcıları masa masa gezip Japon yapıştırıcısı sordular. Sonra bütün arama tarama gayretlerimiz boşa çıktı. O 5 otobüs dolusu Japon içinde birinin olsun çantasından Japon yapıştırıcısı çıkmadı. Yıllar yılı bizi kandırmış, cami önlerinden vapur iskelerine varana dek her köşe başında Japon mucizesi, Japon mucizesi diye avaz avaz kafamızı şişirmeyi bilmişlerdi. Gördüğünüz gibi daha kendileri inanmıyorlardı mucizelerine. Japon mucizesiymiş. Al sana Japon mucizesi. 17. Sonraki günler. Yarın dediğiniz şey o kadar kolay olmuyor. Her yarın hayırlısıyla da olmuyor. Çekimler uzun sürmüş ancak sabaha karşı saat 4.15'te eve döndüğümüzde yarın olmuştu. Uzun bir yürüyüşten sonra nihayet ayakkabılarımı çıkarmış gibiyim şimdi. Bir sonraki gün eve döndüğümde salondaki kanepeye yığılıp kaldım. İçeri geçecek gücüm bile yoktu. Kendimi bütün kaslarımla bırakmıştım olduğum yere, hatta yer çekimine. Bir dergide okumuştum. Kumlu bir yüzey üzerine bir deney yapılmış. Yeryüzünde yaşayan çeşitli canlılar bu kumlu yüzey üzerinde uyutularak uyku sırasında kendilerini yer çekimine ne kadar bırakmış oldukları, kaslarını ne ölçüde boşalttıkları, bu kumlu yüzey ölçülerinde bıraktığı izlerin derinine bakarak ölçülmüş. Bu ölçümlere göre uyku sırasında kendini en çok yer çekimine bırakan canlının kedi olduğu anlaşılmış. Şimdi o deneyin şu kanepenin üzerine benimle gerçekleştirilmesini ve kendimi bir kedi kadar yer çekimine bırakmış olduğunu görülmesini ve bunun bütün dünyaya duyurulmasını istiyorum. Çünkü Tude evden gitmişti. Bunun derin huzurunu duymak istiyordum ama nedense o okyanuslar kadar engin olduğunu hayal ettiğim huzur duygusunun bir şey duymuyordum içimde. Her an kapı çalınacak. Tude, şunu mu bunu mu unutmuşum ya da çok sıkıştım tuvalete gidebilir miyim diye geri dönecek ve bir daha hiç gitmeyecek diye korkuyordum. O zaman da o kumlu yüzeydeki izler azıcık dalgalanıyor, ölçümlerim bozuluyordu. Açıkçası gitme bir türlü inanamıyordum. Kimi mutluluklar hemen idrak edilmez. Alışma dönemi gerektirir. Duymam gereken bu mutluluk duygusu için biraz erkendi galiba. Biraz daha Tude'siz zaman geçirmeliydim ki içim ikna olsun. Tude gibiler bir insanın hayatındaki kolay kolay gidebilir miydi öyle? Kim bilir şu anda pek ayırdığında olmadığım kaç sinsi ayrıntı bırakmıştı hayatıma. Tanıdığım kaç boşanmış çift vardır ki boşandıktan aylar sonra ancak gerçekten boşanmışlardır. İznim pek yakında bitiyor. Beni birbirinden yoğun iş günleri bekliyordu. Oysa benim şu anda en çok ihtiyacım olan şey iyi bir tatil yapmaktı. Perişan olmuştum. Asım Bey'e bir hafta izin sözünü ilk fırsatta hatırlatmalıydım. Tude'nin annesi ve babasının bronzlaşmış yüzlerinden okuduğum kısa tutulmuş keyifli bir tatilin sıradan huzuruydu yalnızca. Pek evliliklerini kurtarmışa benzemiyorlardı. Önlerindeki birkaç günü şöhret sarhoşluğuna tutulmuş kızlarının konuşma krizlerini dinlemekle geçirecekler ve kesindi. Bense Tude'nin önümüzdeki yıllarda yapacağı bütün röportajları satır satır okumuş kadar yorgunum. O gittikten ancak bir iki gün sonra gelebildim kendime. Hiçbir telefona çıkmadım. En başta Tude'nin telesekreterime bıraktığı notları karşılıksız bırakıyordum. Hala bazen arkadaşlarının yanlışlıkla burayı aradıkları oluyor. Mahsus yaptıklarını düşünüyor. Onlarla sabırlı konuşmak konusunda artık zorlanıyorum. Çantam bulunamamıştı. Kredi kartlarımla alışveriş yapılmış, borçlarını ödemek de bana düşmüştü. Sahibini unutmasam da o kartvizi unutmak zorundaydım artık. Trafik ışıklarının bir tanrısı varsa eğer, ona bir adak adamaktan başka yapacak bir şey yoktu artık. Tude'nin çekimleri ilgili firma tarafından onaylanmış. Her şey Ömer'in istediği gibi olmuş. İtalyan yönetmen Galata Kulesi'nde bir gezi, Boğaz'da bir yemek, kapalı çarşıdan bir kilimle geldiği gibi geri uğurlanmıştı. Kürşat'a kalırsa Perşembe pazarında gittiği hamamın genç tellakını da beraberinde götürmüştü. Bu arada oksijen çadırındaki cadı Tude'nin reklam işinden benim bir komisyon alıp almadığımı öğrenmek için Ömer'e varana kadar şirketteki herkesi arayıp beni rezil etmişti. Şimdilerde oksijen çadırından çıkmış, sağlık durumu gün günden daha iyiye gidiyormuş. Girdiği herhangi bir yerden ganimet kaldırmadan ayrılamayan Tude, giderken benden mineli bir bilezik, üzeri desenli bir tenike kutu, kumaş kaplı küçük bir defter, içinde vapur yüzen bir cam küre, bir kaleidoskop, birkaç kartpostal, iki afiş, bir bez bebek aldı. Bunların bir kısmını ben vermiştim, bir kısmının yokluğunu sonradan fark ettim. İçimi dökmek amacıyla Tude'nin çeşitli marifetlerinden ve konuşmalarından söz ettiğim birkaç arkadaşımın beni inansız gözlerle dinledikten sonra 5 yaşında bir kızın bütün bunları asla yapamayacağı söyleyemeyeceği yollu itirazına sinirlendiysem de fazla belli etmedim. Herkes kendi yaşam deneyimlerini gerçekliğin kendisi, diğerlerinkini kurmaca ürünü sandığı sürece iletişim deneyen şey olanaksız olmaya devam edecek. Birkaç gün sonraydı. Kapım iki kere çalınıp susunca eski postacım hasretime dayanamayıp döndü sanarak kendimden bile saklayamadığım bir sevinçle kapıya koştu. Değilmiş. Karşımda gene bu sasalak suratlı yeni postacı duruyor. Yanlış bir şey yapıyor olmaktan duyduğu çekingenlikte parmak uçlarına dikkatle tuttu, taahhütü gönderilmiş bir zarf bana uzatarak manidar bir suratla üzerinde kendisine hitaben yazılmış notu gösteriyordu. Okunaklı olsun diye fazla özenle yazılmış bu nota hiçbir anlam veremediği suratından belliydi. Sayın yeni postacı bey, bu zarfı lütfen elden veriniz, lütfen kapıyı iki kere çalınız ve lütfen hanımefendinin kendisine teslim ediniz diye yazıyordu. Merakımı gidermek için bu yeni postacının yanında açtım zarfı. İçinden gayet süslü, gösterişli bir düğün davetiyesi çıktı. Bol bulamaç yaldızlanmış, kuyruklu harflerle herkesi avaz avaz düğüne çağırıyordu eski postacım. Bir an için içim burkuldu. Hayatım boyunca elimden kaçırdığım erkekler listesinde bir postacı eksikti. O da tamam oldu. Herhalde mahallesine ona bayılan kızlardan biriyle evleniyordur. Yakamdan düşsün diye bunun için dua etmemiş miydim sanki? Dualarım tutmuş demek. Nedense hep başkaları için ettiğim dualar tutuyor. Hayatımdaki yarım kalmış film sahnelerine bir de mutfak masasının üzerinde Jessica Lange olamadığım sahnesi eklenmiş oldu. Postacı kapıyı kaç kere çalarsa çalsın. Artık hiçbir önemi yok. Sonunda Nalan'ın sergisine gittim. Böyle olacağını içimin bir yanı biliyordu zaten. Bu kadar zaman sonra onunla karşılaşmanın bende uyandıracaklarını merak ediyor. Dahası kendimle yüzleşmek istiyordum. Gerisi cesaretimi toparlamaya kalmıştı. Ne tuhaf, hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey hissetmedim. Bu iyi geldi bana. Her şey içimde bitmişti. Üzerimde hiçbir gücün kalmamış olduğunu, zamanın onu benden tamamen söküp almış olduğunu fark ettim. O ise beni görünce çok sevindi, çok heyecanlandı. Sesi titriyordu konuşurken. Fazla zayıflamış, iyice kurumuştu. Bir şeyler eksilmişti yüzünden. Konuşurken elleri titriyor, gözlerinde eskiden olduğu gibi güçlü çakımlar ışımıyordu. Hayat onu bir yerlerde yenmişti ve artık bunu saklama gereği duymuyor gibi bir hali vardı. Benim için ne eskisi kadar güzeldi şimdi, ne eskisi kadar güçlü. Görüşmediğimiz kayıp zamanlar için ara kapatmak istercesine telaşlı görünüyor, buluşup bir yerlere çıkalım, eskisi gibi görüşelim istiyordu. Üst üste birkaç kez aradı beni, sonra o da vazgeçti. Kapanacak, kapatılacak bir ara kalmamıştı aramızda. Onunla tarihimiz bitmişti. Ne haber, nasılsın? Bu kadar işte, böyle olmasını ben istememiştim. Ama oldu. Tabii ki Tude'nin evimden gitmiş olmasıyla kurtulamadım ondan. Ne zaman televizyonu açsam karşımda saç savurup duruyor. Şimdi bütün Türkiye tanıyor onu ve annesiyle babası Tude'nin evliliklerini kurtardığını söyleyerek bana teşekkür ediyorlar. Neden ben kimseye teşekkür edemiyorum? Neden her şey benim yorgun gücüme kalıyor sonunda? Kendimle ilgili önemli kararlar aşamasını hissediyorum kendimi. İlkin bu kitabı bitireceğim. Yıllar yılı kelimeleri kendime sakladım. Hayatım içimden geçen cümleler içinde geçti. Sonra önümüzdeki ay Sinan'ın sözünü dinleyip Kütahya'ya gideceğim. Çocukça da olsa bir hafta sonu annemin köyünü arayıp simav çayına ayaklarımı sokup geleceğim. Mucize beklemiyorum. Belki hiçbir şey olmaz ama nedense bunun bana iyi geleceğine inanıyorum. Ne kadar kötümser olursak olalım, intihar etmediğimiz sürece hayatı zorlamaktan yanayım. Annemin 12 yaşındayken ardına bıraktığı akarsuyun anısı bugüne buraya bana kadar aktığına göre aynı suya iki kez girmenin mümkün olmadığını kim söyleyebilir? Sonra her şeye kaldığım yerden başlamak istiyorum. Birikmiş gazete ve dergileri atmak, beklemiş kitapları okumak, saksıların toprağını değiştirmek, yeniden spora ve diyete başlamak, akşamları meditasyon yapmak, dolap işlerini elden geçirmek, çekmeceleri düzeltmek, giymediklerimi dağıtmak, fotoğrafları albümlere yerleştirmek ve o kayıp kartvizitin sahibinin karşıma çıkacağı anı beklemek. Akşamlar işten eve dönerken hep blues çalıyorum arabada. Gökyüzünde hep mavi bir ışık oluyor. Sağa sola ağır ağır direksiyon kırarken gözüm hep etrafta sizi arıyor Emre Bey. Bu kitabı okursanız beni arar mısınız? Biliyorsunuz sizden başka kimsem yok. Kitabın sonu 18 Mayıs 2013 sayfa 527.